Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel celladul kerim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrata ayun ve ce'alna lil muttakina imama. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, yılın en önemli ayı olan Ramazan ayı münasebetiyle, Ramazan'a girmiş olmamız münasebetiyle Ramazan'la ilgili konuşmak istiyorum. Allah Azze ve Celle nasıl ki peygamberleri arasında dereceler kılmış, tüm peygamberlerin derecesi aynı olmadığı gibi, tüm insanların derecesi aynı olmadığı gibi, ayların da derecesi aynı değil, onları da kendi aralarında derece derece kılmış. Ramazan ayını kitabında özel olarak zikretmiş, onun dışında hiçbir ayı kitabında zikretmemiş, Ramazan ayının ehemmiyetini bu şekilde Allah Azze ve Celle ortaya koymuştur. Ramazan bütün ümmetlere farz kılınmıştı. Sadece bize değil. Böylece Allah Azze ve Celle bütün insanlara farz kılındığına göre size de zor gelmemeli demek istemektedir. Madem ki bütün ümmetlere farz kılındı, o halde size de farz kılınmalıydı. Onlardan geri kalmamalıydınız. En hayırlı ümmet oldunuz. O halde sizin onlardan geri kalmamanız icap eder. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumusiyam kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Ey müminler! Oruç evvelkilere, sizden evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bizden evvelkilere de demek ki farz olarak tayin edilmiş, sünnet olarak değil, müstehap olarak değil. Çünkü kutibe aleykum buyuruyor. Size farz kılındı ama sizden evvelkilere farz kılındığı gibi keme kutibe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizden evvelkilere nasıl yazıldıysa size de o şekilde yazıldı. Yani sizden evvelkilere farz kılınmıştı, size de farz kılındı. Ya da tersinden ele alırsanız, bize madem ki farz kılınmış, o halde bizden evvelkilere de farz kılınmış demektir. Bize sünnet kılınmamış, müstehap olarak tayin edilmemiş, farz olarak tayin edilmiş. Demek ki daha evvelki ümmetlere de farz olarak tayin edilmiş. Eğer bugün onların kitaplarında muharref olan, o değiştirilmiş, bozulmuş olan kitaplarında orucu emretmiyorsa demek ki onlar bozmuşlardır. Çünkü Allah Azze ve Celle sizden evvelkilere de farz kılınmıştı buyuruyor. Onların kitaplarında eğer bugün farz değil ise demek ki onlar kitaplarını bozmuşlardır. İnanç esaslarını bozanlar bunu bozmazlar mı? imanın temellerini bozanlar, Uzeyr'i ilahlaştıranlar, Hazreti İsa'yı ilahlaştıranlar, orucu bozmazlar mı? İtikadı bozanlar, ameli bozmazlar mı? Öyle oldu. Onlar itikadı bozunca ondan sonra gerisi gelmeye başladı. En kötü olanı yapınca artık ondan sonra diğerleri daha küçük gelmeye başladı gözlerine. İtikatta sapmalar başlayınca ameli meselelerde sapma kolaylaştı. Allah Azze ve Celle onların saptıklarını bize anlatmak için bu şekilde ifade ediyor bize. Size oruç farz kılındı, sizden evvelkilere farz kılındığı gibi. Yani onlara da farz kılınmıştı. Eğer bugün onların kitaplarında orucu göremiyorsanız, eğer onlar oruç tutmuyorlarsa bilesiniz ki onlar bozdular. O yüzden oruç tutmuyorlar. Siz onlara bakmayın yani. Onlar bozdular. Siz de dininizi bozmayasınız onların bozması gibi. Onlar nasıl ki temel esasları bozdularsa, kitapları tahrif ettilerse, aynı şekilde hükümleri de tahrif ettiler. Lafızlarına önem vermeyelim Kur'an'ın, manasına önem verelim diyenler, sanki o lafızlar o manaları ifade etmiyormuş gibi, sanki lafızla mana arasında bir irtibat yokmuş gibi böyle konuşanlar, sanki lafızları kaldırdıkları zaman mana kalacakmış gibi böyle iddia edenler, lafızlara önem verdik, manaya önem vermedik deyip lafız düşmanlığı yapanlar, hatta daha da ileriye gidip mana Allah'tandır ama lafızlar Cebrail'e aittir diyecek kadar haddini aşanlar, 20. asrın, 21. asrın en büyük bid'at görüşlerini ortaya atanlar. Bunlar lafızlara önem vermeyecekler, manaya önem vereceklermiş. Sanki lafızlar manayı veren şey değilmiş, sanki lafızla mana farklıymış. Lafza önem vermeyip manaya nasıl önem verecekler acaba? Lafızlar o manayı ifade ediyor. Eğer ümmet lafızlara önem verdi de manaya önem vermediyse, lafızlar üzerinde ilmi tahliller yaptı da mana üzerinde uzun uzun durmadılarsa, o zaman hatayı orada yapmışlar demektir. Dolayısıyla yapılması gereken şey o hatayı tekrar etmemek, hem lafza hem manaya önem vermek iken, sadece manaya önem verelim diyenler Kur'an'ın lafızları önemli değildir demek istiyorlar adeta. Hatta bunu açıkça ifade edenler var. Hazreti Peygamber'in kalbinde o manaların şekle büründüğünü, kelimelere dönüştüğünü iddia edenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait olmuş oluyor yani buna göre. Kur'an'ın lafızlarını adeta Peygamberimiz ortaya koymuş oluyor bu görüşe göre. Halbuki Allah'tan indirmedir. Kur'an bunu defalarca ifade eder. Ve dışarıdan gelmiştir kendisine. Melek tarafından getirilmiştir kendisine. Allah Azze ve Celle bunu defalarca ifade eder. Ama bütün bunları görmezden gelip lafızlara bakmayalım diyenler, sadece ruhunu alalım, manayı alalım diyenler, bunlar bu şekilde aslında İleride orucu da değiştirecekler, namazı da değiştirecekler, zekatı da değiştirecekler. Lafızlarını almayalım diyecekler, yalnızca manaya bakalım diyecekler ve herkes kendine göre bir mana söylemeye başlayacak. Ben şöyle anlıyorum diyecek, ben şu ayetten şu ruhu elde ediyorum diyecek, bu ayetin ruhu falandır diyecek ve o şekilde zaman içerisinde ayetler tamamen değişecek ve şekli bozulduğu gibi manası da bozulacak. Hristiyanlara, Yahudilere benzemiş olacağız. Allah Azze ve Celle onlara farz kılmış idi, bize farz kıldığı gibi. Onlar bozdular. Kendi kendilerine bir takım değişiklikler yapmaya kalkıştılar. Bazı rivayetlerde deniyor ki onlara da bize farz kılındığı gibi 30 gün olarak farz idi. Fakat bize aynen farz olduğu gibi onlara da yılın değişik aylarına gelecek şekilde farz idi. Her sene 10 gün geriye geliyor ya hani, onlara da o şekilde farz olunca bütün mevsimlere denk geldi. sıcak mevsimlere de denk geldi. Bunun üzerine kendi aralarında oturup istişare yaptı alimleri. Dediler ki önemli olan mana değil mi? Önemli olan oruç tutmak değil mi? Biz bunu yazın sıcağında tutacağımıza, kışın soğuğunda tutacağımıza, o halde ilkbaharda tutalım, ikisinin arasında bir mevsimi tayin ettiler. Ve buna karşılık olarak da kefaret olarak da 10 gün daha ilave edelim dediler. 30 günü 40 güne çıkarmış oldular bu şekilde. Sonra onların krallarından biri hasta olmuştu. Eğer iyileşirsem bir hafta daha orucu arttıracağım dedi. Sanki kendi elindeymiş gibi. Ve iyileşti, bir hafta daha arttırdı, 47'ye çıkardı. Ondan sonra başka bir kral geldi. O kral da 3 gün daha arttırdı. Neden 50 gün olmasın ki dedi. 50'ye çıkardı ve 50 gün olmuş oldu. Sonra onlara bu zor gelmeye başladı. Tekrar bir güne kadar indirdiler. Kendi bildikleri gibi davranıyorlardı. Lafızlara bağlı kalmıyorlardı. Güya manaya önem veriyorlardı onlar da. Lafızlara bağlı kalmayacaklardı. Fakat bu şekilde dinlerini bozdular. Başka bazı rivayetlerde ise onların iki büyük musibetle karşılaştığı ifade edilir. 30 gün olarak onlara oruç farz idi. Fakat iki musibetle karşılaştılar. Birincisinde Allah'a söz verdiler. Eğer bu musibetten bizi kurtarırsan ya Rabbi, orucu 10 gün daha ilave edeceğiz dediler. Ve Allah Azze ve Celle onları o musibetten kurtardığı zaman orucu 10 gün ilave ettiler. Sonra bir başka musibetle karşılaştılar. Bundan da bizi kurtarırsan 10 gün daha ilave edeceğiz dediler. Ve 10 gün daha ilave ettiler ve böylece 50 güne çıkarmış oldular. Sonra tekrar bir güne kadar indirdiler ve onu da sonra kaldırdılar. Şu anda bizim tuttuğumuz şekilde bir oruç tutuyor değiller. Kafalarına göre din üzerinde bir takım oynamalar yaptılar. Kitap üzerinde oynamalar yaptılar. Ve Allah Azze ve Celle işte onları bize anlatır. Onların kitapları kitap üzerinde tahrifat yaptıklarını, o yüzden bizim de bu meselede dikkatli olmamız gerektiğini öğretir. Siz de onlara benzemeyin denilir bize. Siz de onlar gibi kitabınızla oyun oynamaya kalkışmayın. Ne söylenmişse aynı şekilde davranın. Kendi kafanıza göre içtihatlar yapmaya kalkmayın. Kitapta ve sünnette bir şey belirlendiği halde o konuda başka bir şey söylemeye kalkışmayın. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah ve Resulü bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeye kalkışmayın. Allah ve Resulünün koymuş olduğu hükümleri değiştirmeye kalkışmayın. Allah Azze ve Celle kitabında bizi bu hususta ikaz eder. Çünkü birçok ümmetin başına gelmiştir bu. Kitapları üzerinde bir takım oynamalar yapma, peygamberlerin getirdiği şeriatı tahrif etme, onun dışına çıkma, kendi kafalarına göre bir takım hükümler icat etme. Bunu birçok ümmet yapmıştır. O yüzden Allah Azze ve Celle bu ümmette böyle şeyler olmasın diye bizi bu hususta ikaz eder. Sonra onlardan bazıları, kilise liderleri başka oruçlar bunun yerine koydular. Hayvani gıdalar yasakladılar. Kimi sütü yasakladı, kimi eti yasakladı, kimi balığı yasakladı. Hayvani gıdalar yasakladılar ve orucu oruç olmaktan çıkardılar. Perhize dönüştürdüler. Bu şekilde din üzerinde oyunlar oynadılar. Kur'an-ı Kerim bu gibi olaylara temas ederken yuharrifunel kelime amma vadi'ih buyurur. Onlar kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlardı. Manaları bozuyorlardı. Onlar kelimelerle de oynuyorlardı, manalarla da oynuyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle bu ümmette böyle şeylerin olmaması için yevmu şekte, o Şaban'ın 30. günü müdür yoksa Ramazan'ın 1. günü müdür belli olmayan o tartışmalı günde Ramazan niyetiyle oruç tutmak İslam'da mekruh kılınmıştır. Sebebi budur. O günde, şüpheli günde Ramazan niyetiyle oruç tutulduğu zaman o zaman oruca bir gün ilave etmiş olmaktasınız. Nafile niyetle oruç tutacak olsanız bir mahzuru yok. Allah rızası için o gün Şaban'ın 30'u mudur, Ramazan'ın 1'i midir? Hilali görmedilerse, o günde ya da bir takım laflar varsa, şüpheleniyorlarsa, o günde nafile niyet ile oruç tutmalarında bir beis yok. Çünkü oruca bir gün ilave etmiş olmuyorlar. Ama Ramazan niyetiyle oruç tuttukları zaman mekruh işlenmiş olurlar. Çünkü o zaman Yahudilere, daha doğrusu ehli kitaptan olan Hristiyanlara benzemiş olurlar ve oruçlarına ilaveler yapmış olacaklardır. Onlara benzememeleri için ya müşşek denilen o şüpheli günde oruç tutmamak ya da tutulacaksa bile nafile niyetle oruç tutmak emredilmiştir. Oruca bir şey ilave etmiş olmayalım diye. Allah Azze ve Celle bize geçmiştekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı derken, yani onlara da farz idi, sünnet değildi demek istiyor olabilir. Size farz olduğu gibi onlara da farz idi, onlara sünnet değildi, müstahap değildi. Ya da onlara bir ay farz kılındığı gibi size de bir ay farz kılındı demek istiyor olabilir. Nasıl ki onlar sizin gibi, siz bir ay oruç tutuyorsanız, onlar da bir ay tutuyorlardı. Bu şekilde bütün şeriatların maksadının aynı olduğuna işaret etmiş olur. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlere göndermiş olduğu kitaplarında yahut da koymuş olduğu hükümlerinde aynı maksadı gözettiğini bize ifade ediyor. Demek ki bütün kitaplarda aynı maksat gözetildi. Hepsinde de insan nefsinin ıslahı hedefleniyordu. Bu ümmetin nefsinin ıslah edilmesi gerektiği gibi diğer ümmetlerin de elbette ki gerekiyordu. Allah Azze ve Celle bu ümmete bir vazife verdi. Bu ümmetin vazifesi yeryüzünde bir medeniyet meydana getirmek olduğuna göre, bütün dünyaya İslam'ı hakim kılmak olduğuna göre, o halde bu elbette ki nefislerin değişmesiyle mümkün olabilir. Nefisleri değiştirilmemiş olan insanların dünyada İslam'ı hakim kılması söz konusu bile olamaz. Nefisleri ıslah edilmemiş, tezkiye edilmemiş insanlar, güç ve kuvveti ellerine alacak olsalar, kendilerini hakim kılarlar, Allah Azze ve Celle'yi değil. Güç ve kuvvet ellerine geçtiği zaman benim dediğim olacak demeye başlarlar. Allah'ı hakim kılacaklarına kendilerini hakim kılarlar. İşte öyle olmasın diye Allah Azze ve Celle yeryüzünde hakimiyeti vermeden evvel Müslümanların nefislerini ıslah etmeyi hedeflemiştir. Ebu Bekirler Ebu Bekir olmadan onlara hakimiyet verilmemiştir. Nefisler ıslah edilmeden onları Allah Azze ve Celle yeryüzünde iktidar sahibi yapmamıştır. Nefisler ıslah edilecek. Mekke'de Rabbani bir eğitimden geçirildi Müslümanlar. Sabır eğitiminden geçirildiler. 13 sene boyunca bu mücadele ortamında sabır göstermek zorunda kaldılar. Peygamber'e itaati öğrendiler, Allah'a itaati öğrendiler. Nice zamanlar ellerine kılıç alıp çıkmak istiyorlardı meydana. Fakat Allah ve Resulü hayır dediği zaman teslim oluyor, itaat ediyor, sabrediyorlardı. Bu sabır imtihanını kazanmış olanlar, daha sonra Medine'ye gittikleri zaman hicretten sonra 2. yılda Allah Azze ve Celle tarafından yeni bir eğitime tabi tutuldular. Bedir Savaşı'ndan az evvel Allah Azze ve Celle Ramazan'ı emretmişti. Ramazan bu şekilde 2. yılda emredilmiş oldu ve artık Müslümanlara başka bir şekilde Allah Azze ve Celle eğitim veriyordu. 13 yıl boyunca Mekke'de onları eğiten Allah, şimdi Ramazan orucuyla da başka bir şekilde eğitecekti. Bütün ibadetlerden bir maksat var. Bütün ibadetler insanın nefsini ıslah etmek ve insanı Allah yolunda cihat edecek bir duruma getirmek içindir. Namaz insanı bir şekilde cihada hazırlar. Oruç insanı başka bir şekilde cihada hazırlar. Zekat insanı başka bir şekilde cihada hazırlar. Her birinin de böyle bir maksadı var. Namaz insanı asker yapar. Günde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkmayı öğretir. Saf saf olmayı öğretir. Önlerine imamları geçer, o Allahu Ekber demeden cemaat Allahu Ekber diyemezler. Asker olurlar. Nasıl ki komutan rahat hazır ol demeden asker rahata ve hazır ola geçemezse, toplanın dediği zaman toplanırsa,
Aynı şekilde Allah Azze ve Celle müminleri namaz ile askerleştirir. Sabah demez, akşam demez mümin, kış demez, yaz demez, soğuk demez, her halükarda Rabbine itaat eder ve bir araya toplanır Müslümanlar. Bir araya toplanırlar ve Allah Azze ve Celle'ye kulluk görevlerini yerine getirmeye çalışırlar. Disiplinlidirler, bir ordu gibidirler. Nasıl ki namazın böyle bir eğitim yönü varsa, sabah akşam uykuyu bölerek de olsa, gecenin karanlığında da olsa, gündüzün sıcağında da olsa, işi acil de olsa, hatta savaş meydanında da olsa, hasta yatağında da olsa, her halükarda namazını kılmak zorunda. Savaş meydanında olsa bile, korku namazı olsa da yine de kılacak. Hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle bağışlamıyor. Baygınlık dışında, uyku dışında hiçbir şekilde namazın mazereti kabul edilmiyor. Ya öleceksiniz ya namazınızı kılacaksınız. Ya bayılacaksınız, namazın vakti geçecek, ya da herhangi ne olursa olsun kılacaksınız. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminleri asker yapar. Her ne olursa olsun itaat etmeyi öğretir. Bir taraftan namaz insanı bu şekilde eğitirken, zekat insanı başka bir şekilde cihada hazırlar. Cihad yapacak olan insanlar elbette ki mal harcamak zorunda kalacaklar. Çünkü cihad sadece bedenle olmaz. Aynı zamanda mali olur. Mal vermekle olur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle müminleri bu şekilde zekata teşvik etmekle, zekatı onlara emretmekle cihada hazırlanmış olur. Müminler zekat vermek suretiyle mallarından vermeyi öğrenirler. Malından veren insanlar, Allah yolunda fakir fukaraya veren insanlar artık başkasının malını yerler mi? Zaten kendisi kendi eliyle zekat veriyor. Zekat veren insan artık başkasının malına göz diker mi? Fakir fukaraya malını dağıtan, kendi eliyle mal dağıtan insan, fakirin hakkını yemeyi düşünür mü? Aynı şekilde oruç da öyle. Kendi isteğiyle kendini nimetlerden mahrum eden adam, yiyeceklerden kendini mahrum eden adam, helal haram demeden başkasının malını yer mi? Kendi helal yiyeceğini bile, helal kazancını bile Allah için terk edebilen adam, başkasının kazancını haram yollarla yer mi? Allah Azze ve Celle bu şekilde müminleri eğitir. Çünkü Allah Rab'dir. Rab olan Allah kullarını eğitir. Çünkü Rabbin zaten manası bu değil midir? Terbiye eden demek değil midir Rab? Rabbimiz Allah'tır dediğimiz zaman bizi terbiye eden O'dur demiş oluyoruz. Allah Azze ve Celle de bu şekilde terbiye eder kullarını. Bir takım şeyleri farz kılmakla terbiye eder. Bir takım şeyleri haram kılmakla terbiye eder. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanı medenileştirir. Hiçbir farz olmasaydı insan nasıl medeni olabilir? Hiçbir şey haram olmasaydı, her şey serbest olsaydı insan nasıl medeni olmuş olabilir? Farzlar da haramlar da insanı medeni yapmak içindir. İnsanı kemale erdirmek içindir. Namaz insanı bir şekilde Rabbine yaklaştırır. Bir taraftan onu asker yaparken, bir taraftan ona iradesinin kullanmayı öğretirken, sabahın karanlığında uykusunu bölmeyi öğretirken, iradesini güçlendirirken, bir taraftan itaati öğretirken, bir taraftan zekat ile Allah Azze ve Celle mal vermeyi öğretirken, insanların gözünde malları ne kadar da kıymetlidir. O kıyamadığı malını Allah yolunda vermeyi öğrenir. Bu şekilde fakir fukarayla dostluk da gerçekleşmiş olur. İslam toplumunda kardeşlik gerçekleşir. Ramazan dediğiniz zaman, Ramazan ayını idrak ettiğiniz zaman sadece orucu hatırlamayacaksınız. Aynı zamanda zekatı da hatırlayacaksınız. Aynı zamanda itikafı da hatırlayacaksınız. Aynı zamanda nefsi ıslahı da hatırlayacaksınız. Evet, zekatı vermek için Ramazan ayı şart değil. İnsan zengin sınıfına girdikten bir sene sonra kameri olarak Bir sene sonra zekat kendisine farz olur. Ama bugün bütün dünyada Ramazan ayında verildiği için ben o nokta üzerinde duruyorum. İslam aleminde kimse ne zaman zengin olduğunu bilmez hale geldi. Hangi tarihte zengin olduğunu bilmediği için insanlar, onu kaydetmedikleri için, hangi ayda zengin olduğunu bilmediği için insanlar hepsi hemen hemen Ramazan ayında zekatını verir hale geldi. Dolayısıyla Ramazan dendiği zaman aklımıza infak da gelmeli. Ramazan dendiği zaman aklımıza zekat gelmeli, yalnız fitre değil. 3-5 kuruştan ibaret olan fitre değil, aynı zamanda malın 40'ta biri olan ya da 20'de biri olan ya da 10'da biri olan zekat da akla gelmeli. Bu şekilde insan hem fakirlere destek olmuş olurken, bir taraftan artık fakirin fukaranın onun bunun malına göz dikmeyen bir insan haline gelmiş olur. Kendi eliyle malını dağıtan adam artık başkalarının malına göz diker mi? Bu şekilde aynı zamanda toplumda kardeşlik meydana gelmiş olur. Allah Azze ve Celle bizi kardeş ilan ediyor. Mümin olanlar kardeştirler buyuruyor. Madem ki kardeştirler, o halde kardeşler birbirinin ihtiyacını görmelidirler. Sıkıntılı zamanlarında birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. Ve İslam toplumunda zekat büyük fitnelerin önünü almıştır tarih boyunca. Fakirle zengin arasında bir uçurum meydana gelmesini engellemiştir. Zekat verilmeyen toplumlarda fakirle zengin arasında uçurum meydana gelir. Fakir zengine düşman olur. Benim sayemde mal mülk kazandı diye düşünür. Zengini sevmez. Onun arabasını kıskanır, evini kıskanır, onun yediğini içeceğini, elbisesini kıskanır. Halbuki zengin kendisine yardım edecek olsa, onun elinden tutsa, yediğinden ona da yedirse, ona zekatından verse, zekatının dışında da hayır olarak verecek olsa, o zaman o fakirin de zengine karşı muhabbeti gerçekleşir. Bu şekilde komünizm diye bir bela o zaman olabilir mi? Tıpkı vücuttaki kalbin kanı pompalaması esnasında o kanın içerisindeki mikroplar bir yere toplanır ve sonra oradan çıban olarak çıkar ya, hani vücut onu kabul etmez, illaki dışarıya atacaktır. Mutlaka onu dışarıya atacaktır. Çünkü o vücudun kabul etmediği bir maddeyi içermektedir. Onu mutlaka dışarıya atar. Ve orada çıban meydana gelir ve çıban olarak dışarıya atılır. İşte aynen onun gibi zekat verilmeye komünizm çıbanı olarak toplumun başına bela olur. Malını vermek istemeyen zenginler, ben kazandım, ben yaptım, ben ettim diyenler, Allah'ın vermiş olduğu malı kendinden bilenler, Allah'ın malını Allah yolunda harcamayı göze alamayanların elinden gelir, terörist o malı zorla alır. İşte o zaman görür, Allah için vermeyenler korku belası verirler. Terörden korktukları için verirler. Gelirler kendilerine haraç keserler, o zaman verirler. Fakiri kendilerine düşman etmişlerdir çünkü. Sosyalist fikirlerin yayılmasına sebep olmuşlardır bu halleriyle. İşte Allah Azze ve Celle zekatı da bunun için emreder. Ve toplumda kardeşliğin meydana gelmesini sağlar. Allah Azze ve Celle Ramazan ayı ile birlikte bizi birçok duygulara ulaştırır. Kemale ermemizi sağlar. Başka türlü insan nasıl kemale erecek söyler misiniz? Bir din ki bütün dünyada İslam'ı hakim kılmayı emrediyor olsun. Bu din ve katiluhum hatta la tekune fitne ve yekune dini kulluhu lillah. Onlarla savaşın, yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar. Ve din, yani hayat tarzı, düzen sadece Allah'ın düzeni oluncaya kadar onlarla savaşın diyecek. Bir din bunu emredecek ve ondan sonra insanın bu noktaya gelebilmesi için, bu kadar fedakar, cefakar bir mücahit durumuna gelebilmesi için ona orucu emretmeyecek. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Yeryüzünde bir medeniyet kurmayı emreden bir din, yeryüzünde kafirlerle mücadeleyi emreden bir din, nefisleri ıslah etmeden bunu nasıl başarabilir? nefislerini ıslah etmeyenler, kendi nefislerinde inkılaplar başarmayanlar, dış alemde nasıl inkılaplar başarabilirler? Nefislerini değiştirmeyenler çağları nasıl değiştirebilirler? Nefislerini değiştirmeyenler insanları nasıl değiştirebilirler? Nefisleri değiştirmeyenler makamları ve makamperestleri nasıl değiştirebilirler? Firavunları, Nemrutları nasıl devirebilirler? Nefislerini değiştirmeyenler nasıl bu zor işleri başarabilirler? Nefislerini değiştirenler bunları ancak başarabilir. O yüzden Allah Azze ve Celle orucu emreder. Nefsimizi ıslah edebilmek, arındırabilmek, parlatabilmek için, insanın kendi acziyetini idrak edebilmesi için, insan oruç tuttuğu zaman kendi acziyetini idrak eder. Sadece fakirlerin halini anlamak değil, hep onun üzerinde duruluyor. Halbuki asıl mesele o değildir. Belki o faydalardan bir faydadır. Bütün hikmetlerini ancak Allah Azze ve Celle bilir. Fakat onun hikmetlerinden birisi de budur. Birisi eğer fakirlerin halini anlamak ise ondan çok daha önemlisi insanın kendini anlamasıdır. İnsanın kendinin acziyetini idrak etmesidir. Fakirin aç kaldığı zamanki halini idrak etmesi bir hikmet ise, onun o aciz durumunu idrak etmesi için emredilmiş olsa bile, bir hikmeti o olsa bile, ondan çok daha önemlisi fakirin acziyetini, takatsizliğini, başının dönmesini, tansiyonunun düşmesini anlamak. O bir hikmet ise ondan çok daha önemlisi insanın kendi acziyetini anlamasıdır. Kendi acziyetini anlamayanlar güç ve kuvvet ellerine geçtiği zaman firavun kesilmişlerdir. Tarihe bakın, tarih buna şahittir. Kendi acziyetini anlamayanlar güç ve kuvvet ellerine geçince dünyada benim dediğim olur demeye başlarlar. Güç ve kuvvet ellerine geçtiği zaman o gücü kuvveti kendinden bilirler. Benim ilmimden dolayı bunlar bana verildi derler. Marifeti kendilerinden bilirler. Oruç tutan insan kendinin acziyetini idrak eder. Biri hiç olduğunun farkına varır. Bir lokma ekmeğe ne kadar muhtaç olduğunun farkına varır. Bir damla suya ne kadar muhtaç olduğunun farkına varır. Acziyetini anlamış olan insan artık ondan sonra haddini aşar mı? Allah Azze ve Celle'ye meydan okumaya kalkar mı? Allah'ın dünyasında oturup da Allah ile savaşmaya kalkar mı? Acziyetini anlamış olan insan, kendisini anlamış olan insan Rabbini de anlamış olur bir taraftan. Rabbinin gücünü, kudretini anlar. Allah Azze ve Celle'nin hiç uyuklamadığını ve hiç yemediğini, içmediğini düşündüğü zaman Allah'ın kudretini de anlar, kendi acziyetini anlarken. Bu şekilde Allah Azze ve Celle insana acziyetini öğretmek ister. Oruç tutmadan insan nasıl aciz olduğunu anlayacak? Oruç tutmadan, musibetlerle karşılaşmadan, hastalanmadan insan nasıl aciz olduğunu anlayacak? Hastalığın bir hikmeti de odur. Fakirliğin bir hikmeti odur. Orucun bir hikmeti odur. İnsanın Rabbine yaklaşmasını sağlar bir taraftan. Bir taraftan acizliğini anlar. Acizliğini anlayan Rabbine yaklaşır. Çünkü insanın Rabbine yaklaşabilmesi kendi acizliğini anlamasıyla mümkündür. Acizliğini anlayacak, Rabbinin kudretinin de farkına varabilecek. Acizliğini anlayacak ki Rabbinin aciz olmadığını anlayabilecek. Kendinin kudretsizliğini anlayacak ki Rabbinin kudretini tahayyül edebilecek. Onu en azından hissedebilecek, en azından bunu kabul edip itiraf edecek. Allah Azze ve Celle kullarına acizliklerini hatırlatır. O yüzden Kur'an öyle başladı. İkra bismi rabbikellezi halak dedikten sonra Allah Azze ve Celle halakal insane min alak buyurmuştu. Yaratan Rabbinin adıyla oku dedikten sonra insanı Allah alaktan yarattı dedi. Sperm ile yumurtanın birleşmesinden meydana gelen o embriyodan yarattı sizi, bu kadarsınız yani. Haddinizi bilin yani, acziyetinizi bilin. mayanızı unutmayın, çamurdan meydana gelen yiyeceklerle sperm oluştu babanızın belinde. Ananızın rahminde yumurtaydınız. O çamurdan meydana gelen yiyeceklerle sperm ve yumurtaydınız. Onların birleşmesiyle meydana geldiniz. Bunu unutmayın, Rabbiniz sizi alaktan yarattı. Ama insan bunu unutur. Mayasını unutur, acizliğini unutur. Ve ondan sonra kella innel insane le yetga erraahu stagne. Hayır, insan azgınlık yapar kendini müstani gördüğü için. İhtiyaçsız gördüğü için, kendini güçlü kuvvetli gördüğü için, kendini çok akıllı gördüğü için artık Allah'a ihtiyaçsız görür kendini. Oruç insanın ihtiyaçlı bir varlık olduğunu ona hatırlatır. Bir taraftan nefsini arındırırken Allah Resulü'nün ifadesiyle kalbinizi açlıkla nurlandırınız buyurdu. Kalbinizi açlıkla nurlandırınız ve cennetin kapılarını açlıkla vurmaya devam ediniz. Cennetin kapısına tok midelerle vuramazsınız. Cennetin kapısına aç midelerle vurabilirsiniz. Cennetin tokmaklarını ancak aç kalmakla vurabilirsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kalbimizi bir fidana benzetiyor bir hadiste. Kalp bir fidan gibidir. Çok su vermekle fidan nasıl çürürse, aynı şekilde kalbiniz de bir fidan gibi çok yemek ve içmekle ölür buyurur. Kalbinizi öldürmeyiniz. Kalbinizi çok yemek ve içmek suretiyle öldürmeyiniz. Bir taraftan nefsin ıslahı, yüksek makamlara ulaşabilmek için, bir taraftan insanın kendi acziyetini idrak edebilmesi, bir taraftan insanın yükselebilmesi için, insanın nefsinin terbiye edilebilmesi için bunlar lazımdı. Madem ki bu din yeryüzünde bütün idareyi eline almak istiyor, madem ki bu din yeryüzünde hükümran olmak istiyor, Allah Azze ve Celle öyle buyurur. Huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hak liyuzhirehu aleddini kulli. Allah Azze ve Celle Resulünü gönderen Allah, hak din ile Resulünü göndermiş olan Allah neden gönderdi Resulünü? Liyuzhirehu aleddini kulli. Bütün dinlere Allah kendi dinini galip kılmak için. Bütün hayat tarzlarına, bütün ideolojilere, bütün yanlış olan o bütün dinlere üstün kılmak için Allah Azze ve Celle kendi dinini ve peygamberini gönderdi. Demek ki bu din bütün dinlere galip gelmek için gönderildi. Bütün dinlere galip gelmek için gönderilmiş olan bu din nasıl galip gelecek? Islah edilmemiş nefislerle bu nasıl mümkün olabilir? Islah edilmemiş nefislerle mümkün olabilir mi? Eğer nefisler ıslah edilmeseydi Ebu Bekir Ebu Bekir olabilir miydi? Ömer Ömer olabilir miydi? Allah Azze ve Celle Mekke'de Müslümanları bir yönden terbiye ederken Medine'de başka bir yönden terbiye etti. Mekke'de namaz ile sabır ile iman esaslarıyla onları terbiye eden, bir taraftan onları iman ile sağlamlaştıran, onlara imanın temel meselelerini öğreten Allah, bir taraftan onlara mücadeleyi emreden, onları mücadele ile eğiten, pişiren Allah, bir taraftan onları namazla eğiten Allah, daha sonra Medine'ye hicret ettikleri zaman onları zekatla da eğitti, onları daha sonra oruçla da eğitti. Allah Azze ve Celle bu ibadetlerin içerisinde evvela namazı emretmişti, sonra zekatı emretmişti, sonra orucu emretmişti. Neden böyle bir sıralama güttü Allah'ım? El-Haşi'ine vel-Haşi'at vel-Mutasaddiqine vel-Mutasaddiqat vel-Saimine vel-Saimat. O ayette de ifade olunduğu üzere bu tertip üzere geldi. Önce namaz, ondan sonra zekat, ondan sonra oruç. Neden bu şekilde bir tertip ile geldi? Namazdan daha zordu çünkü zekat. Mal vermek namaz kılmaktan daha zordu. Nice namaz kılanlar bile vardır ki zekatlarını tam olarak vermezler. Namaz kılarlar ama zekat vermezler. Çünkü mal vermek namaz kılmaktan daha zordur. Allah Azze ve Celle o yüzden namazla başladı. Diğer ibadetlerle kıyaslanacak olursa namaz bir yönüyle onlardan daha kolaydı. Bir yönüyle zordur namaz ama bir yönüyle diğer ibadetlerden daha kolaydı. O yüzden namazla işe başlanıldı. Nefisler yavaş yavaş terbiye ediliyordu. Allah Azze ve Celle Rab idi. Nefisleri nasıl terbiye edeceğini biliyordu. Önce namaz ile başladı. Ondan sonra ona alıştıktan sonra müminler onlara zekatı emretti. Artık mal da vermeyi öğrendiler. Bu ikisini yaptıktan sonra Allah Azze ve Celle orucu emretti. Çünkü oruç her ikisinden de daha zordu. Namazdan da zordu, aslında zekattan da zordu. Ama diyeceksiniz ki bugün niceler var ki oruç tutarlar ama namaz kılmazlar. Hani oruç daha zordu? Namaz kılmadığı halde oruç tutanlar, zekat vermediği halde oruç tutanlar var. Hani oruç daha zordu? Evet, oruç daha zordur aslında ama gerçek oruç. Sadece midelerin tuttuğu oruç kolaydır. Ama bütün azalarla havasın tuttuğu gibi bir oruç, sadece avamın tuttuğu oruç değil. Avamın tuttuğu oruç midelerin oruç tutması. Ama havassa gelince, önde gelenlere, muttakilere gelince onlar azalarıyla oruç tutar. Onların gözleri de oruç tutar. Onların dilleri de oruç tutar. Onların kulakları da oruç tutar. Onlar bütün azalarıyla oruç tutarlar. Böyle bir oruç zordur. Havasul havasın mukarrabunun orucuna gelince onların orucu daha da üstün olan bir oruçtur. Onların orucu sadece mide orucu olmadığı gibi sadece azalarla da tutulan oruç değil. Onlar kalpleriyle de oruç tutarlar. Onlar kalplerinden de yanlış şeyler geçirmezler. Onların oruçları adeta dünya sevgisiyle bile bozulur. Mukarrabunun orucu, kalbine dünya sevgisi girdiği zaman bozulan oruç. Allah'tan başka şeyler kalbine geldiği zaman bozulan oruç. Nasıl ki havasın orucu, gözü oruç tutmadığı zaman bozulursa, kulağı oruç tutmadığı zaman orucu o mertebeden aşağıya düşerse, avamın orucu mertebesine düşerse, havasın orucu bozulur da avamın orucu düzeyine inerse, aynı şekilde mukarrabundan olanlar, kalbiyle de oruç tutanlar, onlar Allah'ın dışında kalplerinde bir şey bırakmayanlar ve kalpleriyle yanlış şeyler düşünmeyenler, onlar yanlış şeyler düşündükleri zaman onların o seviyedeki orucu aşağıya düşmüş olur. Havasul havasın orucu olmaktan çıkar ve havasın orucu seviyesine düşer. Mukarrabunun orucu olmaktan çıkar, havasın orucu durumuna düşer. Azalarıyla oruç tutanlar seviyesine düşer. Eğer azalarıyla da oruç tutamazlar ise o zaman avamın orucu seviyesine düşerler. Sadece mideyle oruç tutanlar seviyesine düşerler. İşte şimdi söyler misiniz? Hangisi daha zor? Kalple oruç tutacak derecede bir oruç. Azalarla oruçlu olacak derecede öyle bir oruç. Bu oruç namazdan zordur elbette. Böyle bir oruç zekattan zordur elbette. İşte Allah Azze ve Celle değişik dereceler kıldı oruç içinde. Diğer ibadetler nasıl ki derece derece ise bu da öyle derece derece. Nefislerin ıslahı için bu şekilde bir ibadete ihtiyaç vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın hikmetini ve Ramazan'ın üstünlüğünü anlatırken, Ramazan ayının müminler için ne kadar fırsat olduğunu anlatırken öyle buyurur: "Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ teqaddeme min zenbî." Bir kimse ki Ramazan orucunu tuttu, iman ederek ve Allah'tan sevabını umarak Ramazan orucunu tuttu ise geçmiş günahları bağışlanır buyurdu. Demek ki Ramazan orucu bu kadar üstün bir oruçtur. Geçmiş günahların bağışlanmasını sağlayabilecek kadar belki büyük günahların da bağışlanmasına vesile olabilir. Büyük günahlar genellikle tövbe etmeden affedilmezler. Fakat Ramazan önemli bir ibadet olduğundan Allah Azze ve Celle belki de Ramazan'ın hürmetine o kişi tövbe etmeyi unutmuş olsa bile yine de o günahını bağışlayabilir. Çünkü Allah sadece tövbeleri kabul eden bir Allah değil. Aynı zamanda gafir-i zemp olan, günahları da mağfiret eden bir Allah'tır. Yani tövbeleri kabul ettiği gibi tövbe etmeyenleri bile eğer ona uygun ibadetler yaptılarsa, tövbe etmemiş olsa, unutmuş olsa bile, gaflete gelmiş olsa bile bazı ibadetler o günahların bağışlanmasını sağlar. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu ifade etmiş oluyor bize. Bir kimse ki iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak oruç tutacak olsa Ramazan ayında غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ onun daha evvel takdim ettiği günahları vardır mutlaka. O günahlarını Allah bağışlar. Günahları geçmiş, günahları bağışlanır. Tövbe etmemiş olsa bile Allah Azze ve Celle'ye tövbe etmese bile, günahında ısrar etmemişse şayet, bile bile yapmamışsa şayet, tövbeyi unutmuş ise mesela, Allah Azze ve Celle bu ibadetinden dolayı onun günahlarını bağışlar. Ramazan ayını anlatırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, onun evveli rahmettir, ortası mağfirettir, sonu da cehennemden kurtuluştur. Demek ki böyle bir aydır. Başı rahmettir, ilk 10 günü rahmettir. Ondan sonraki 10 gün ise mağfirettir, günahların bağışlanmasıdır. Son 10 güne gelince cehennem azabından kurtuluştur. Böyle bir aya ulaşıp da günahlardan kurtulmadan bu aydan çıkmak ne kadar büyük bir ziyandır. Allah Azze ve Celle böyle bir fırsat veriyor. Başının rahmet olduğunu ifade ediyor Resulü bize. Ortasının mağfiret olduğunu bize ifade ediyor. Sonunun da cehennemden kurtuluş olduğunu ifade ediyor. Böyle bir rahmet ayı, böyle bir mağfiret ayı, böyle bir cehennemden kurtuluş ayı. Buna rağmen bu aya ulaşıp da bu aydan çıkarken günahlardan azat olmadan, günahları bağışlanmadan çıkmamak icap etmez mi? Onun için Allah Resulü bize bunu haber ediyor. Onun için bize bunu bildiriyor. Ve kutsi bir hadiste buyurulduğu gibi bütün ibadetler kulumun kendisi içindir. Bütün ibadetler kulumun kendisi için. Fakat oruç benim içindir, onun mükafatını ben vereceğim buyuruyor. Bütün ibadetler elbette ki Allah için. Allah Azze ve Celle burada kutsi hadiste bunu ifade ederken neyi söylemek istiyor? Bütün ibadetler aslında Allah içindir elbette. Kul ibadet yaparken elbette Allah için yapar, fakat onun mükafatı kendisine, onun faydası kendisinedir. O yüzden öyle ifade olunuyor. Bütün amelleri kulumun kendisi içindir buyuruluyor. Fakat oruca gelince oruç benim içindir diye özel olarak belirtiliyor. Yoksa bütün ibadetler aslında Allah içindir. Orucun özel olarak belirtilmesi Allah katındaki sevabını anlatmak için. Yoksa namaz da Allah için, zekat da Allah için değil midir? Ama orucun Allah katında apayrı bir yeri var. Allah Azze ve Celle kuluyla meleklerine karşı övünür. Ey meleklerim, siz neden yaratıyorsun demiştiniz ya hani. Neden yaratıyorsun bu insan denen varlığı ey Rabbimiz demiştiniz. Allah Azze ve Celle meleklerine insan yaratacağını söylediği zaman ve izkale rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halife. Allah bir zamanlar meleklerine ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Yeryüzünde benim vekilim olacak, benim namıma hükmedecek, benim istediğim gibi bir dünya meydana getirecek. bir varlık yaratacağım, insanı yaratacağım dediği zaman melekler demişlerdi ki قَالُوا اَتَجَعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا Ya Rabbi, kan dökecek, fitne çıkaracak, ifsat edecek bir varlık mı yaratmak istiyorsun? Neden ya Rabbi? Biz seni tesbih ediyor, takdis ediyoruz. Sana karşı kulluk görevlerimizi yapıyoruz. Neden ya Rabbi diye sormuşlardı. Allah Azze ve Celle o zaman onlara inni alemu ma la ta'lemun diye cevap vermişti. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim ey meleklerim. Sizin bilmediklerinizi bilirim. İşte Allah Azze ve Celle şimdi onların bilmediklerini onlara göstermiş oluyor. Demiş oluyor ki ey meleklerim, siz böyle diyordunuz. Siz bu şekilde konuşuyordunuz. Neden yaratıyorsun ya Rabbi diyordunuz. Kan dökecek, fitne çıkaracak bu varlığı neden yaratıyorsun diyordunuz. İşte bakın, hepsi sizin zannettiğiniz gibi olmadılar. Bakın, onların içinden bir kısmı benim için yemiyorlar, içmiyorlar. Benim için nefislerine hakim oluyorlar. Hepsi sizin zannettiğiniz gibi olmadılar. Hepsi Firavun, Nemrut olmadılar. Bir kısmı da İbrahim oldular, Musa oldular. Hepsi Ebu Cehil, Ebu Leheb olmadılar. Bir kısmı da Ebu Bekir oldular, Ömer oldular. Siz hepsinin aynı olacağını mı zannediyordunuz? İnsanların yapmış olduğu bir ibadet, öyle bir ibadet ki bu oruç ibadeti, meleklerin, meleklere nasip olmamış olan bir ibadet. Melekler namaz kılarlar. Melekler secde ederler. Fakat melekler insanlar gibi zekat veremezler. Melekler insanlar gibi oruç tutamazlar. Çünkü melekler zaten yemezler, içmezler. Ve melekler insanlar gibi nefislerine karşı mücadele etmezler. Allah Azze ve Celle meleklerine işte bunu göstermek istedi. Ey meleklerim, siz, sizin ibadet ettiğinizi, bu yüzden de bu insan denen varlığı yaratmamam gerektiğini mi söylemek istiyordunuz? Onu mu soruyordunuz ya da? İşte size cevabım. Madem ki sizin yapamadıklarınızı yapıyorlar, sizin bilmediklerinizi biliyorlar ve onlar benim yeryüzündeki temsilcilerimdirler, o halde onların üstünlüğünü anlayın. Bu yönüyle insan melekten bile üstün olmaktadır. Meleğin yapmadığı ibadet çeşitlerini yapmaktadır. Melekler birbirlerini iftara davet etmezler. Meleklerde olmayan ibadetler insanlara verilmiştir. Allah Azze ve Celle her türlü varlığı yarattığı gibi her türlü ibadeti de yarattı. Acıyı yarattığı gibi tatlıyı da yarattı, ekşiyi de yarattı. Kafalarda bir takım sorular kalmasın diye, acaba tatlıyı yaratıyor da acıyı yaratabilir mi gibi bir takım sualler kalbe gelmesin diye. Yerde yürüyeni yarattığı gibi havada uçanı da yarattı. Havada uçanı yarattığı gibi denizde yüzeni de yarattı. Küçüğü yarattığı gibi büyüğü de yarattı. Her türlüsünü yarattı. Konuşanı yarattığı gibi konuşmayanı da yarattı. Aklı olanı yarattığı gibi aklı olmayanı da yarattı. Canlıyı yarattığı gibi cansızları da yarattı. Nefsi olanı yarattığı gibi nefsi olmayanları da yarattı. Her türlüsünü yarattı, her türlü yaratmaya kadir olduğunu gösterdi. Aynı şekilde her türlü ibadeti de bize yaptırdı. Mahlukatını her türlü ibadeti yaptırdı. Meleklerin ibadetiyle insanlarınki farklı. Meleklerin yapamadığını insanlar yapar. İnsanların yapamadığını melekler yapar. Onların yapamadığını hayvanlar yapar. Onların yapamadığını cansızlar yapar. Her türlü ibadete layıktır, Allah onu ispat eder. Meleklere verilmeyen nimetler insanlara verilir. Meleklere irade verilmesine gerek yoktur. Çünkü onun zaten nefsi yoktur. Nefsiyle mücadele etmeyecek ki iradeyi ne yapsın? ama insana nefis verilmiştir ve insana şeytan musallat edilmiştir ve insanın çevresindeki insanlar onu saptırmaya gayret göstermektedir. Dolayısıyla bütün bunlara karşı mücadele verecek olan varlık, bu insan denen bu aciz ve zavallı varlık, irade ile takviye edilmiş, güçlendirilmiştir. Madem ki nefsine karşı mücadele edecek iradeye ihtiyacı var. Madem ki şeytana karşı mücadele edecek iradeye ihtiyacı var. Madem ki kendisine bir takım vazifeler verilmiş. Yeryüzünde Allah'ın düşmanlarına karşı savaşmak görevi verilmiş. Madem ki şeytana karşı savaşma görevi verilmiş. O halde ona göre de bir silah verilmeliydi. İrade denilen silah verilmeliydi ve o silah verildi. İşte irade verildi insana. Fakat insanın kendi iradesinin farkına varması lazımdı. Eğer oruç olmasaydı insan iradesinin farkına nasıl varabilir? Oruç ibadeti emredildi ki insan kendinde olanın farkına varsın. Nasıl ki Hazreti Adem aleyhisselam cennete sokuldu önce kendinde olanların farkına varsın diye orada antrenman yaptı. Şeytan geldi ve Hazreti Adem'i kandırmaya çalıştı. Hazreti Adem ona inandı. Bu şekilde şeytanı da tanımış oldu. Kendisini de tanımış oldu. Nefsini tanımış oldu Hazreti Adem. Şeytan geldi ve ona dedi ki, Allah sana bu meyveyi neden haram kıldı biliyor musun? Hayır deyince Hazreti Adem, melek olmayasın diye, melek olursun o yüzden melek olmayasın diye, bir de ölümsüzleşirsin diye, ölümsüz olmayasın diye yani Allah sana bunu haram kıldı dedi. Yalan söylüyordu. Yedi Hazreti Adem, o meyveden yedi, melek oldu mu? O meyveden yedi, ölümsüz oldu mu? Şeytan yalan söylüyordu. Fakat Hazreti Adem inanmıştı ona. Çünkü şeytan ona yemin etmişti. Bu şekilde Allah Azze ve Celle cennette Hazreti Adem'i böyle bir imtihana soktu. Şeytanı tanımış olsun diye. Şeytanı tanısın ve aynı zamanda nefsini de tanımış olsun diye. Şeytanı tanımadan, nefsini tanımadan, kendini tanımadan onu dünyaya getirmedim. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle bize de nefsimizi tanıtır. Nefis ne kadar istiyor mesela bazı şeyleri. Nefsimizi bize tanıtır oruç ile. Oruç tuttuğunuz zaman nefsinizin ne kadar bazı şeyleri arzu ettiğinin farkına varırsınız. Ve aynı zamanda size verilmiş olan silahın, iradenin de farkına varırsınız. Oruç tutmadan ne nefsinizin gücünün, kuvvetinin farkına varırsınız. Ne kadar arzularınızın olduğunun, ne de iradenizin farkına varabilirsiniz. Oruç insana bunların var olduğunu öğretir. Bir takım duygularının kabarmasını sağlar. Allah'a itaat etmenin lezzetini tadar. Önünde su vardır ama o suyu içmez Allah'a itaat etmiş olmak için. Önünde güzel bir yemek vardır. Bazı zalimlerin yaptığı gibi insanların Ramazan ayında gündüz gözüyle herkesin gözü önünde kebap pişirenler, insanların gözü önünde insanların nefsinin çekeceği yiyecekleri satanlar, bu şekilde insanlara zulmedenler, Allah'tan korkmayanlar, kullardan utanmayanlar, üç kuruş para için sanki Allah Rezzak değil onun rızkını vermiyormuş gibi, vermeyecekmiş gibi illa Ramazan gündüzünde de bu şekilde para kazanmayı kendine meşru görenler, o zalimler o zulmü yaptıkları zaman onun yanından geçen bir mümin canı istese bile yine de ondan uzak durduğu zaman Rabbine itaat etmenin lezzetini tadar. O zalim ona zulmetmiştir. O günah kazanmıştır. O bu günahı kazanırken mümin ise diğer taraftan sevap kazanır. O Rabbine itaat etmemekle günah kazanırken mümin Rabbine itaat etmenin lezzetini tadar. O para kazanmanın lezzetini tada dursun. Allah Azze ve Celle'ye hesap verecektir. Fakat mümin ise o güzel yiyeceklerden isteyerek kendini mahrum etmenin tadını alır. O lezzetten mahrum olurken ondan çok daha üstün bir lezzete ulaşır. Rabbine itaat etmenin, teslimiyet göstermenin bir lezzeti vardır. O lezzete ulaşır mümin. İşte Allah Azze ve Celle müminin o lezzete ulaşmasını da sağlamış olur. Kemale ermenin başka bir yolu yoktur. Nefisle mücadele etmeden insan kemale eremez. Kemale ermek isteyenler nefislerine karşı mücadele etmek zorundalar. Mücadele ederken, nefise karşı cihad ederken insan bir takım merhalelerden geçecektir. Nefisle mücadele elbette ki bir takım merhalelerle olacaktır. Bu merhalelerin başında evvela iman gelir. İnsan evvela inanması gereken esaslara iman eder. Ondan sonra farzları yapar ikinci aşamada. Sonra üçüncü aşamada nafileleri yerine getirir. İnandıktan sonra farzları ve nafileleri yerine getirdikten sonra artık ondan sonra mücahedenin rükünlerini yerine getirir. Yani az yer, az konuşur, az uyur ve bazen yalnız kalır, uzlete çekilir. Bu şekilde mücahedenin rükünlerini yerine getirir. Bu şekilde nefsiyle merhale merhale mücahede etmiş olur. Ve Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde ulaşır. Seyir ilallah bu şekilde gerçekleşir. Nefisle mücadele etmeden Allah'a doğru yürüyüş mümkün değildir. Az yemeden, az uyumadan, gereksiz konuşmaları terk etmeden ve bazen yalnız kalmadan, uzlet hayatı yaşamadan insanın Rabbine ulaşması, seyir ilallahı gerçekleştirmesi, Allah'a doğru yürüyüşü gerçekleştirmesi mümkün olmaz. İnanç, esaslarına iman etmek, farzları yerine getirmek, nafileleri işlemek suretiyle insan adeta doktorun vermiş olduğu ilaçları kullanır. Bu doktorun vermiş olduğu ilaçları kullanmaya benzer. Hasta olan insan doktora gider ve doktorun verdiği ilaçları kullanır ya hani. Birinci basamak bu değil midir? Doktora gidersiniz. Hasta olan adam birinci basamakta bunu yapması gerekmez mi? Doktora gider ve sonra doktorun verdiği ilaçları kullanmaz mı? İşte bu işin birinci basamağı odur. Dolayısıyla inanan adam, farzları ve nafileleri yerine getiren adam o ilaçları kullanan hastaya benzer. Ve sonra mücahedenin rükünlerini yerine getirir. Yani nefisle mücahede etmek için mutlaka az yemek, mutlaka az uyumak, gereksiz konuşmalardan kaçınmak ve yalnız kalmak icap eder. İşte bunları yaptığı zaman doktorun kendisini yasakladığı şeylerden uzak duran insana benzenmiş olur. Doktora giden adam ne yapması gerekir? Doktorun verdiği ilaçları kullanır ve doktorun yasakladıklarını da terk eder ya hani. İşte aynen o şekilde. Farzları ve nafileleri yapan adam doktorun dediğini yapana benzer. Ve sonra az yiyen, az uyuyan, az konuşan, uzlete çekilen adam da daima insanların içinde olmayan, bazen yalnız kalmayı tercih eden insan, o da doktorun yasakladığı şeyleri terk eden adama benzer. Bunları yapmadan insan nasıl şifa bulabilir? Nefisler nasıl ıslah olabilir bunları yapmadan? İnsan bir taraftan yukarılara doğru yükselirken bir taraftan aşağılara doğru kök salmalı. Ağaç gibi olmalı. Ağaç bir taraftan yukarıya doğru kök salıyor. Bir taraftan yukarıya doğru dallarını gönderiyor. Dallar yukarıdan bir şeyler alıyor. Güneş alıyor, rüzgar alıyor, hava alıyor. Bir taraftan bu şekilde yükseliyor. Ama diğer taraftan da aşağılara doğru kök salıyor. Eğer aşağılara doğru kök salmayacak olsa, sadece yukarıya doğru yükselecek olsaydı ayakta durabilir miydim? O zaman en küçük bir rüzgar estiği zaman yıkılmaz mıydı? ayakta kalmak isteyen bir ağaç aynı zamanda aşağılara doğru kök salması gerekmez mi? İşte aynen ağaç gibi insan da aşağılara doğru kök salmalı. Sadece yukarıya doğru yükselmemeli. Sadece bilgisini arttırmamalı. Sadece malını mülkünü arttırmamalı. Bir taraftan yukarıya doğru yükselirken bir taraftan aşağılara doğru, maneviyat alemine doğru kök salmalı. Aksi halde bir rüzgar estiği zaman yıkılıverir. Ama bir kadın rüzgarı eser bir gün, kenarından bir kadın geçer, yıkıverir onu. Yahut bir gün zengin olur, mal rüzgarı onu yıkıverir. Yahut bir gün bir makama gelir, makam onu devriverir. Bir gün bir şeyler olur ve mutlaka yıkılır. Yıkılmamak için aşağılara doğru kök salmak lazım. Bütün rüzgarlara karşı koyabilecek kadar derin köklere ulaşmak lazım. Köklerimiz aşağılara doğru iniyorsa o zaman sağlamız demektir. Sadece yan taraflara doğru giden kök sağlam değildir. O da bir rüzgar estiği zaman yıkılıverir. Sadece yan taraflara doğru değil, kolay ibadetlerle değil yani, aynı zamanda zor ibadetlerle de aşağılara doğru kök salmak lazım. Aşağılara doğru gitmek zordur. Yan tarafa doğru gitmesi, ağacın damarlarının yan tarafa doğru gitmesi kolaydır. Kolay ibadetler buna benzer. Yan tarafa doğru kök salmaya benzer. Kuvvetli bir rüzgar estiği zaman yıkılıverir. Ama aşağılara doğru kök salanlara gelince, zor ibadetlerle aşağılara doğru kök salmış olanlara gelince, çile çekmiş olanlara gelince, bu davanın çilesini çekenlere gelince, hayat boyunca bu işin çilesini çekenler, onlar aşağılara doğru kök salarlar ve onlar ne kadar aşağıya doğru kök salmışlarsa o kadar rüzgarlara karşı da dayanıklı olurlar. Artık onları şeytan yere yıkamaz Allah'ın izniyle. Artık onları rüzgarlar yere yıkamaz Allah'ın izniyle. Onlar artık nefislerine karşı galiptirler. Artık nefisleri onlara kötülüğü emretmemektedir. İnnen nefse leemmâratun bissû. Nefis muhakkak ki kötülüğü emreder buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ama devamında da illâ me rahime rabbi buyuruyor. Rabbimin rahmet ettikleri hariç. Rabbimin demek ki Allah'ın rahmet ettiği bazı nefisler var. Demek ki terbiye edilmiş olan nefisler var. Demek ki terbiye edilmiş olan nefisler, o nefisler o insanlara kötülüğü emretmiyor. Demek ki nefis bu hale gelebiliyor. Nefis normalde kötülüğü emreder, nefse emmarem. Nefs-i levvamede de aynı şekilde insanın nefsi kendisine kötülüğü emreder ama sonra pişmanlık duyar. Ama insan nefsini terbiye etmeye devam ettiği zaman, nefs-i emmareden ve nefs-i levvameden geçip nefs-i mutmainneye ulaştığı zaman ibadetler ile nefsini terbiye ettikçe yükselir ve işte o zaman nefs-i mutmainneye ulaşır ve artık onun nefsi ona kötülüğü emretmez. Çünkü nefis terbiye olmuştur artık. Ve artık onun için kolaydır. Huzura ermiştir artık o. Böyle bir nefse ulaşabilmek. Böyle bir nefse ulaşmak isteyenler nefisleriyle mücadele etmek zorundadırlar. Aç kalmadan nefisle mücadele etmek mümkün değil. Daima tok olan midelerle Allah'a ulaşmak mümkün değil. Aç kalmak suretiyle cennetin tokmaklarına vurun. Cennetin kapılarını aç kalmak suretiyle çalın buyuruyor Hazreti Peygamber. Tasavvufun büyüklerinden İbn Ata da der ki, alemlerin isimleri kalp aynanda yer etmişken o kalp nasıl parlayabilir? Alemlerin isimleri kalp aynanda yer etmişken o kalp nasıl parlayabilir? Bir ayna düşünün ki üzerine kapkara mürekkeple yazmışsınız. Sevdiğiniz şeyler neyse, Ayşe ise Ayşe, Fatma ise Fatma, Mercedes ise Mercedes, villa ise villa, makam ise makam, şan şöhret ise şan şöhret. her neyse kalbinizde olan, çok sevdiğiniz şeyler neyse, alemlerin isimleri, mal mülk gibi, insanlar gibi her neyse, o aynada yazılmış ise kapkara bir mürekkeple, artık o ayna ayna mıdır? O aynaya bakıp da kendinizi görebilir misiniz? Kalbinizde bu kadar sevgiler varken o kalp nasıl parlayabilir demek istiyordu İbn-i Atam. Nefsinizi terbiye etmeden, kalbinizden o sevgileri atmadan, o aynayı silmeden, o kapkara mürekkepleri temizlemeden, her bir günah kalpte bir siyah nokta meydana getirir buyuruyor Peygamberimiz. Kalp bir ayna gibi, her bir günah bir siyah nokta meydana getirir. Dolayısıyla o siyah noktalar birleştiği zaman kalp simsiyah olur. Artık o ayna olmaktan çıkar. Artık hakikatleri göremez olur. Hatemallahu ala kulubihim gerçekleşir. Ve kalp simsiyah olduğu zaman Allah onun kalbini mühürler. Artık o anlamaz hale gelir. Artık Allah azze ve celle onun kalbini mühürlemiştir. Artık o anlayamayacaktır. İşte o noktaya gelmemek için sürekli olarak nefsi ıslah çalışmaları gerekir. Ramazan ayı bu maksatla müminlere emredilmiş bir fırsattır, fırsat ayıdır. Nefislerin ıslah edilmesi için, arınması için, parlaması için, kalp aynamızdaki o yanlış şeylerin, o kalp aynamıza yazmış olduğumuz o arzular, istekler her neyse, onların silinmesi için bir fırsattır. Onlar silindiği zaman kalp gerçek görevini yapmaya başlar. Nasıl ki aynanın görevini yerine getirebilmesi için o yazıların silinmesi lazım. O yazılar varken ayna ayna görevi yapabilir mi? Aynı şekilde kalp de görevini yapamıyor o sevgilerin, o şehvetlerin, o arzuların yüzünden. İşte oruç insanı o şehvetlerden, o arzulardan uzak tutmayı öğretir. Onlara karşı koymayı öğretir. Şeytana karşı mücadeleyi öğrenir. Kendini tanır, zayıf noktalarını tanır. Güçlü olan noktasının da farkına varır. Kendisine verilmiş olan iradenin de farkına varır. Ve bu şekilde ben irademi kullanarak demek ki yükselebilirim der. Yükselmenin yolunu görmüş olur bu şekilde. İradesini kullanmış olur. Kendine verilmiş olan iradenin farkında olmayanlar nasıl yükselecekler? İradeyi kullanmadan insan nasıl yükselebilir? Şehvetlerle eli ayağı bağlanmışken o kalp nasıl parlayabilir diyordu İbn-i Ata. Şehvetlerle eli ayağı bağlanmışken, alemlerin isimleri kalp aynasında yer etmişken, o kalp nasıl parlar? O kalp nasıl görevini yerine getirebilir? Dolayısıyla insanın o arzulardan, isteklerden kurtulması şarttır. Onun için Allah Azze ve Celle orucu emreder müminlere. Yalnızca mesele sıhhat meselesi değil tabii ki. Sıhhatli olmak için oruç tutanlar onun sevabından mahrum olurlar. Elbette ki mümin Allah rızası için ve Allah'a itaat için tutarken aynı zamanda şifaya da ulaşır. Onun vücuduna olan katkılarından da istifade etmiş olur. Ama bu amaçla oruç tutması caiz olabilir mi? Sıhhatli olmak için oruç tutması caiz olabilir mi? Nasıl ki spor yapmak için oruç, spor yapmak için namaz kılması caiz değil ise, aynı şekilde sıhhatli olmak için de oruç caiz olabilir mi? Evet, oruç tutan sıhhatli de olmuş olur. Ama mesele o değildir. Maksat o değildir. Maksadın da değiştirilmemesi icap eder. Ramazan kelimesinin manasını düşündüğümüz zaman da bu noktayı hatırlarız. Allah Azze ve Celle neden bu aya Ramazan ismini verdi? Neden Kur'an'da Ramazan adını kullandı? Ramazan bir görüşe göre Ramadi kelimesinden alınmıştır. Bu yazın sonunda, güzün başlangıcında, sonbaharın başında yağan yağmur manasında. Nasıl ki o yağmur tozu toprağı aşağıya indirir, nasıl ki o yağmur her şeyi tertemiz eder ise, aynı şekilde bu Ramazan ayı da insanın tertemiz ettiği için, günahlarını yıkadığı için ona Ramadi kelimesinden Ramazan denilmiştir. Günahları temizlediğinden dolayı o yağmura benzetilmiştir. Güzün başlangıcındaki yağmur gibi. Nasıl ki o yağmur temizliyorsa, aynı şekilde bu ay da insanı öyle temizliyor manasında. O yüzden Ramazan denilmiştir. Bir görüşe göre de Ramat kelimesinden alınmıştır bu. Ve Ramat ise güneşin hararetinden dolayı taşların ısınması. Basabilir misiniz? Yazın sıcağında güneşe veya kuma basabilir misiniz? Nasıl ki o ayaklarınızı yakar ise, işte aynen öyle Ramazan ayı da günahları öyle yakar bitirir manasında. Ramat'tan alınmış ve Ramazan denilmiş mastar olarak ve bu şekilde günahların yakıldığı ifade edilmiştir. Demek ki ya günahlarımızı temizliyor Ramazan, yahut da günahlarımızı yakıyor, o da aynı manada. Günahlarımızı yakıyor, bu şekilde temizlemiş oluyor. Bir görüşe göre de Allah'ın isimlerindendir Ramazan, Esma-ül Hüsna'dandır. Dolayısıyla yani madem ki eğer bu görüş doğru ise, böyle bir rivayet nakledilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyin buyuruyor. Ramazan ayı geldi, Ramazan ayı gitti deyin buyuruyor. Çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden, resmasındandır buyuruyor. Buna göre Ramazan Şehrullah oluyor, yani Allah'ın ayı olmuş oluyor. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde bu aya büyük bir şeref veriyor. Bu ayın şerefli olmasının en önemli sebebi de bu ayda Kur'an'ın nazil olmuş olmasıdır. Bu ayı şerefli kılan bu ayda Kur'an'ın nazil olması. Hatta yalnız Kur'an'da değil, Tevrat'ta Hazreti İbrahim'e verilen sahifeler de bu ayda nazil oldu. Hazreti İbrahim'e verilen sahifeler Ramazan'ın birinci gecesinde. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat 6. gecesinde, Hazreti Davud'a verilen Zebur 12. gecesinde, Hazreti İsa'ya verilen İncil 13. gecesinde, Kur'an da 24. gecesinde nazil oldu. Bütün kitapları Allah Azze ve Celle Ramazan ayında nazil kıldı. Ramazan ayının şerefi bundan kaynaklanıyor. Sadece oruç tuttuğumuzdan değil. Neden Allah Azze ve Celle Ramazan ayını bu kadar şerefli kılıyor? Çünkü kitabını insanlara medeniyeti öğretecek olan, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirecek olan bu kitap Ramazan ayında indi de ondan dolayı. Toptan inişi Beytül İzze'den en yakın semaya, toptan inişi de Ramazan ayında oldu. Başlangıcı da Ramazan ayında olmuştu. Ramazan'ın şerefi buradan kaynaklanıyor. Allah Azze ve Celle bu kitabını gönderdiği zaman bütün dünya sallanmaya başladı. Hazreti Peygamber La İlahe İllallah dediği zaman, bu kitabın davasını ortaya koyduğu zaman bütün dünya sarsıntı geçirdi. Müzzemmil suresinde buyurulduğu gibi, İnne senulki aleyke kavlen sakile, sana ağır bir söz vahyedeceğiz, ağır bir dava vereceğiz demek olduğu gibi, aynı zamanda yeryüzünde ağırlığı olacak, dünya devletleri arasında ağırlığı olacak olan bir dava sana vahyedeceğiz. Öyle bir dava ki bu davayı ortaya koyduğun zaman devletler sarsıntı geçirecek. O zamanın süper güçleri, Bizansları, İranları, o zamanın süperleri sarsıntı geçirecekler ve hepsi fethedilecekler. Kula kulluk kaldırılacak. Bu kitap gelecek, kula kulluğu kaldıracak. Bu kitap gelecek, şeytana kulluğu kaldıracak. Bu kitap gelecek, yeryüzün madem ki Allah'ındır, o halde Allah'ın dediği olsun diyecek. Bu kitap gelecek ve insanları uyandıracak. Bu kitap gelecek, zalime haddini bildirecek. Bu kitap gelecek, yeryüzünde fakir fukaranın hakkını koruyacak. Bu kitap gelecek, zenginin merhamet duygularını kabartacak. Bu kitap gelecek, zenginin fakirlere yardım etmesini sağlayacak. Bu kitap gelecek, kızları diri diri toprağa gömülmekten kurtaracak. Bu kitap gelecek, haksız savaşları önleyecek. Bu kitap gelecek ve insanların maddeye kul olmasını engelleyecek. Maddeye değil manaya önem vermelerini sağlayacak. Bu kitap gelecek, her alanda inkılaplar gerçekleştirecek. İşte onun için Ramazan ayı da kıymetli oldu. Çünkü bu kitabın yerine getireceği vazife önemliydi. Allah Azze ve Celle'nin bütün kitapları önemli bir vazife için, yeryüzünde bir medeniyet meydana getirmek için gönderildiler. Onun da ancak nefsi ıslah edilmiş insanlarla gerçekleşmesi mümkün. İşte onun için Allah Azze ve Celle bize orucu emreder, geçmiş ümmetler emredildiği gibi. Onlar bozdular. Onların bugün kitaplarında yok. Halbuki bütün dinlerde bu var idi. Eski Mısır'da da vardı. Eski Yunan'da da vardı. Eski Roma'da da vardı. Putperestler de oruç tutardı. Bugün Hindistan'ın putperestleri bile oruç tutmaya devam ederler. Ama ehli kitap hala ciddi manada bir orucu yoktur. Tevrat'ta oruçtan bahsedilir. Hazreti Musa'nın 40 gün oruç tuttuğu anlatılır. Ama Tevrat kendi mensuplarına orucu emretmez. Hazreti İsa'nın İncil'i olduğunu iddia edenler, o İncil'de oruç emredilmediği için onlar da oruç tutmazlar. Fısıh bayramından önceki o büyük oruç dedikleri bir günü sadece söylerler. Ve o günde de bizim tuttuğumuz gibi bir oruç tutmazlar. Bu şekilde oruçlarını bozdular. Allah Azze ve Celle bütün kitapların orucu emrettiği halde, bütün dinlerin maksadı insan nefsini ıslah etmek olduğu halde, daha doğrusu Allah'ın dini bir tane olduğu halde, Allah Azze ve Celle bütün insanlara bir din gönderdiği halde ve bu dinin şeriat kısmının da birçok noktası aynı olduğu halde, insanlar, dini bozan insanlar o hükümleri bozmazlar mı? Onu da bozdular. Normalde eski Yunan'da bile vardı bu. Eski putperestlerde bile vardı bu. Kendilerince bir takım oruçlar ortaya koyuyorlardı. İslam geldi, buna bir düzen verdi. İslam'ın ilk zamanlarında oruç her ayın 3 günü olarak tutuluyordu. Bir de Aşure günlerinde oruç vardı. Fakat daha sonra Allah Azze ve Celle ya yuhallazina amanu kutib aleykumus siyam kema kutib alellezina min qablikum leallekum tettekun. Bu ayet nazil olduğu zaman, ey müminler, eski ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı dendiği zaman, artık müminlere oruç farz olmuş oldu. Artık müminler oruç tutmak zorundaydılar. Her ayın 3 günü değil, Aşure günlerinde değil, artık onlar Ramazan ayında oruç tutmak zorundaydılar. İlk olarak bu emir geldiği zaman müminler ya oruç tutmak zorundaydılar ya da fidyesini vermek zorundaydılar. İkisinden birini yapmakla mükellefdiler. Direkt olarak emredilmedi yani. İsteyen oruç tutuyordu, mukim olsa da, seferi olsa da. İsteyen oruç tutuyordu, isteyen fidyesini veriyordu. Fakat daha sonra Allah Azze ve Celle bir ayet sonrasında فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ buyurdu. Sizden her kim o aya ulaşırsa, o aya şahit olacak olursa, Ramazan ayına şahit olacak olursa oruç tutsun ayeti geldi. Dolayısıyla artık herkesin oruç tutması farz oldu. Fidye vermesi caiz değildi artık. Hasta olanların dışında, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanmış olanların dışında diğerlerinin oruç tutması farz olmuştu. Bundan evvelki ayette ise isteyen oruç tutuyordu, isteyen fidyesini verebiliyordu. Onlara mübah idi. Oruç tutmak istemiyorsa, fidyesini vermek istiyorsa fidye verebiliyorlardı, ama Allah Azze ve Celle daha sonraki ayeti gönderdiğinde her kim Ramazan ayına şahit olursa, o aya şahit olacak olursa mutlaka orucunu tutsun ayeti geldiği zaman artık fidye vermek caiz olmadı. Artık mukim olanlar, seferi olmayanlar, veya hasta olmayanlar oruç tutmak zorunda kaldılar. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminleri alıştıra alıştıra onlara orucu farz kıldı. Ve müminlerin nefislerinin değişmesini istedi. Her mümin bu gıdadan istifade etmek zorunda. Bu şekilde nefsini ıslah etmek zorunda. Islah edilmemiş olan nefisler nasıl Allah yolunda mücadele edebilirler? Islah edilmeyen, iradesini kullanmayı öğrenmeyenler nasıl Allah yolunda mücadele ederler? Yeryüzünde güç ve kuvvet ellerine aldıkları zaman Firavun olmazlar mı? Karun olmazlar mı? Benim dediğim olacak demezler mi? İşte onların öyle dememesi için nefislerinin ıslah edilmesi gerekiyordu. Ramazan ayı işte bize bunları hatırlatır. Bir taraftan acziyetimizi hatırlatır. Bir taraftan irademizi bize hatırlatır. Bir taraftan Allah'a teslimiyetin lezzetini bize tattırır. Bir taraftan meleklerde bile olmayan bir takım ibadetleri bize var olduğunu öğretir. Ve aramızdaki kardeşliği geliştirir. Şeytanların bağlandığını bize ifade eder Hazreti Peygamber. Ramazan ayında şeytanların bağlandığını ifade eder. Madem şeytanlar bağlanıyor, o halde neden günahlar işleniyor gibi bir soru akla gelir. Evet, şeytanlar bağlanıyor ama belki Müslümanların şeytanları bağlanıyor, kafirlerinki değil. Eğer onlarınki de bağlanıyor olsa bile nefisler bağlanmıyor. Şeytanlar bağlanıyor olsa bile nefisler bağlanmıyor. Şeytanlar bağlanıyor olsa bile insanlar bağlanmıyor. Dolayısıyla yeryüzünde kötülüklerin devam etmesi bundan. Ama azaldığını da görürsünüz her Ramazan'da. İnsanların mahzun olduklarını, aç kalan insanların uysallaştığını görürsünüz. Efendimiz de öyle buyuruyor. Aç kalmak suretiyle kendinizi, nefsinizi uysallaştırınız buyuruyor. Bundan dolayı günahların azaldığını söyleyebiliriz. Ama tamamen kalkmaması, günahların hala devam ediyor olması, Ramazan aylarında da günahların işlenmeye devam etmesi, hatta Suriye'deki gibi zalimlerin Müslümanları katletmeye devam etmesi, bütün bu kötülükler neden devam ediyor o halde? Madem şeytanlar bağlanıyor, neden o zaman Libya'daki zalimler oradaki Müslümanlara zulmediyor? Neden Suriye'nin zalimleri oranın Müslümanlarına zulmediyor? Neden yeryüzünün despotları dünyanın her tarafında Müslümanlara zulmediyor? Şeytanlar bağlanıyorsa da nefisler bağlanmıyor ki. Şeytanlar bağlanıyor, nefisler hala azgın olarak devam ediyor. Allah Azze ve Celle şeytanları bağlıyor, nefisleri ise bize bırakıyor. Çünkü biz şeytanları bağlayamayız ama nefsimizi bağlayabiliriz. O yüzden Allah Azze ve Celle şeytanı kendi üzerine almış. Şeytanı biz bağlayamayacağımız için o bağlıyor. Ama nefisleri ise biz bağlayabiliriz. Onu bize bırakıyor. İnsanlar nefislerini bağlamak istemiyorlar. O yüzden yeryüzündeki kötülükler devam ediyor. Allah Azze ve Celle şeytanları bağlıyor, insanları bağlamıyor. O yüzden insanlar yapmaya devam ediyor. Şeytanlar yapamıyorsa bile insanlar yapıyor. İnsanların nefisleri nefis olarak devam ediyor. İşte nefislerini ıslah etmeyenler kötülük yapmaya devam edecektir. Nefisleri ıslahtan başka bir çare yoktur. Nefis hiçbir zaman doymamıştır ve doymayacaktır. Nefis hiçbir zaman doymadı. Bir evi olsa ikinci evi ister. İki tane olsa üçüncüyü ister. Bir apartman verseniz ikinci apartmanı ister. Bir mahalle verseniz ikinci mahalleyi ister. Bir şehri verseniz ikinci şehri ister. Türkiye'yi verseniz başka bir devleti de ister. Dünyayı verseniz başka bir dünya da ister. Nefis hiçbir zaman doymaz, ancak terbiye edilebilir. İşte onun için dinin hedefinde bu vardır. Nefis terbiye edilecek ki bu nefis azmayacak. Nefis terbiye edilecek ki Allah'ın dünyasında ilahlık taslamayacak, azgınlaşmayacak. İnsan kendi nefsini ilahlaştırmayacak. Nefsini terbiye edecek ki nefsin esiri olmayacak. Aksi halde nefsinin esiri olur. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى Gördün mü o kimseyi ey Resulüm? Gördün mü onu? Onun ilahı ancak nefsi olmuştur. Başka bir ilahı yoktur. O kendini, kendi nefsini kendi ilahı olarak kabul etmiş. Nefsinden başkasına itaat etmez hale gelmiştir. O insanı gördün mü ey Resulüm? Demek ki insan bu hale gelir. Allah'tan başka nefsine tapmaya başlar. Nefsinin arzu ve isteklerini yerine getirir. İşte ondan kurtulabilmesi için nefisle mücahede gerekmektedir. Oruç da bunun için emredildi. Diğer ibadetler de bunun için emredildi. Nefis terbiye edilecek ve sonra bu nefis Allah yolunda koşturulacak. Nefsi terbiye etmekten maksat da yalnız o değil. Sadece nefsi terbiye etmek için nefsi terbiye etmek değil. Nefsi terbiye edip o nefsi Allah yolunda koşturmak. Nefsi terbiye edip o nefsi Allah yolunda cihad edecek hale getirmek. Nefsi terbiye için nefsi terbiye değil. Allah yolunda mücadele edebilecek bir hale gelebilmek için nefsi terbiye. Sanat için sanat değil, halk için de sanat değil. Allah için sanat olduğu gibi tasavvuf için tasavvuf değil, nefsi terbiye için nefsi terbiye değil, Allah için nefsi terbiye, mücadele edebilecek bir insan durumuna gelebilmek için nefsi terbiye. Allah Azze ve Celle şu mübarek Ramazan ayında istifade edebilmeyi nasip eylesin. Ya Rabbi nefsimizi ıslah eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Ramazan'dan istifade edebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında şu mübarek Ramazan ayında zulüm gören Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi Suriye'nin zalimlerine karşı oradaki kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Libya'daki kardeşlerimize yardım eyle. Irak'takilere, Afganistan'dakilere, Çeçenistan'dakilere, bütün dünyada zulme uğrayan kardeşlerimize şu Ramazan ayında ellerimizi kaldırıyoruz. Ya Rabbi onlara yardımını esirgeme. Ya Rabbi onları meleklerinle destekle. Ya Rabbi zalimleri kahru perişan eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.